Ayrım 2. Köksüz Hayatlar. Nuray Çevirmeci. Sayfa 21. 1. Bölüm. Annesi yaşadıkları şehrin en ünlü kuaförlerindendi. Çocukluğu bolluk ve refah içerisinde geçti. Okul döneminde her okul çıkışı mutlaka önce annesine uğrar, yemeklerini birlikte yerler, sonra eve anneannesinin yanına ders çalışmaya geçerdi. Kuaförlerde bayanlar bol bol dedikodu yaparlardı. Evliler eşlerini, bekarlar sevgililerini anlatırlar. Kimi kayınvalidesinden şikayet eder, kimi kocasının kıskançlığından. Annesinin kuaförlüğü sayesinde her kesimden bayanı tanıyıp gözlemleme fırsatı oldu Su'nun. Genelde tüm bayanların kendini şımartma yeridir kuaför salonları. Her yaz tatilinde annesi ona kuaförlüğü de öğretti. Başka büyük bir şehirde güzellik uzmanlığı kursuna katıldı, güzellik uzmanlığı sertifikası ve kuaförlük diploması aldı. Annesi hastalanıp kendisi emekli olunca dükkanı Su'nun üzerine yaptı. 5-6 yıl kuaförlük yaptı ama bu yetmiyordu. İçinde hep daha fazla üretici olmak, insanlara daha faydalı olma isteği vardı. Kuaförlük yaparken bir yandan iki çocuğunu büyütmeye ve evlilik sorunlarıyla baş etmeye çalışıyordu. Şükür ki kendisi işteyken çocuklarına babaannelere bakıyordu. Yaşı birçok kadının istemediği bir konu kayınvalide ile aynı evi paylaşmak. Ama o, annesini 18 yaşına kaybettiği, içinde hep anne sevgisi olduğu için belki de birlikte oturdu. İki odalı küçük bir evde gençliği nasıl geçmiş, çocukları küçük, o bir yandan sorunlarla boğuşuyordu. Eşi çok kıskançtı, her yere annesiyle birlikte gitmesini istiyordu. O da onu kıskanıyordu ama sıkmıyordu. Herkesin sevgisini gösterme şekli farklı. Yine de aldığı aile terbiyesinden, yaşadığı çevreden eşimdir deyip sineye çekmeye çalışıyordu. Onların da ilk ilişkileriydi, aşık olup evlenmişlerdi. Eşinin yaşı da küçüktü. Evlilik ya da ilişkide çok sıkarsan, sevgiyi saygıyı koruyamazsan, yıllar aşkı da sevgiyi de tüketiyor. Çocuklar da bir yere kadar bağlıyor, kavgalar başlayınca onlar da yıpranıyor. Kızı birçok kavgalarına şahit olmuştu. Çocukların huzurlu bir ortamda büyümesi, annenin ruh sağlığının psikolojisinin iyi olması, çocuklarını daha iyi yetiştirmesi için gerekli. 2. Bölüm. 5-6 yıl kuaförlük yaptıktan sonra dükkanının satılması ve oğluna hamile kalması aynı zamanlara denk geldi. Eşi de zaten kıskançlığından çalışmasına sıcak bakmadığı ama paraya ihtiyacı olduğu için dükkanı devretmesini dört gözle bekliyordu. Dükkanı kapanmıştı. Aldıkları devir parasını da eşi almış, onun da elinde para kalmamıştı. En mantıklısı insanın kendine ayrı bir hesapta para biriktirmesiymiş diye düşündü. Ailesinden eşler arasında ayrı gayri görmediği için öyle bir şeye teşebbüs bile etmemişti. Dükkanı açıkken bile kazandığını eşine getirir, kendi harçlığını bile ondan alırdı. Bu yüzden beş parasız eşinin eline bakan bir kadın olmuştu. Annesinin ölümünden sonra hayatında yaşadığı en zorlu 2 yıl başlamıştı. O evde boş oturacak, kayınvalidesiyle günlere gidecek bir bayan değildi. Eşi onu eve kapattığı gibi bir de beş parasız bırakıp evden çıkıyordu sabahları. Kızıyla gezmeye gitse, giderken yolda bir şeyler görse alamazdı. Kendisini bırakın çocuğuna, istediklerini alamamanın ukdesini, şimdilerde onları her şeyi fazla alarak çıkarıyordu belki de. Eviyle, kendiyle hep ilgilendi. Eşi içtiği için ona güzel sofralar kurdu, mezeler yaptı, eşlik etti, gerektiğinde raks etti. Kendisine bakmayı, kaliteli yaşamayı, hayattan zevk alarak yaşamayı, her şeyin tadına varmayı seven cilveli bir kadındı. Eşinin son zamanlarda ona karşı olan ilgisizliğine anlam veremiyordu. Gece eve geç gelmeler ve ilgisizlik gün geçtikçe artıyordu. Bir gün çarşıda kendi gözleriyle şahit oldu ki aldatılıyordu. Belki kısa süreli bir şeydi ama onun için her şey bitmişti. Eğer yaşanan aşksa aşka saygısı vardı, aradan da çekilebilirdi. Su çok sabırlı bir kadındı. Gençlikte insan her şeye katlanabiliyormuş. 40 yaşına gelince daha tahammülsüz olduğunu anlıyordu. Hem parasızlığını çekeyim, kıskançlığını, sinirini, bir de üstüne beni aldatsın. Her gece yatakta ne yapacağını düşünüyordu. Her şeye rağmen olgun ve akıllı, soğukkanlı davranmaya çalıştı. Bunda benim hatam, eksiğim var mıydı diye düşündü. Genç, güzel ve bakımlıydı. Evde bile çok özenli giyiniyordu. Ona bile yetemeyen, duygularını anlamayan erkek şimdi onu aldatıyordu. Sadece o bilse, bir de konu sadece bu olsaydı, belki çocukları için katlanır evliliğini bitirmezdi. Yaşadığı şehir küçük bir yerdi. Annesinden ötürü tanınmış bir aileydiler. Çarşıya her çıkışında herkesten konuyla ilgili bir şeyler duyuyor fakat o konuyu kapattırıyordu. Halbuki evliliğinin başında çok mutlu olacağını sanarak evlenmişti. Zengin, huzurlu, evde hiç kavga edilmeyen, biraz da şımartılmış bir kız olabilirdi ama evliliğinde her türlü maddi sıkıntıyı gördü. Evine icra bile geldi. Televizyon, buzdolabını icra memurları götürürken çocuklarının bakışlarını hala unutamıyordu. Bir kadın evliliğinden ne bekler? Kocasından ilgi, sevgi, saygı. İki kişi bir olunca, samimi ve doğru olursa mutlu olmayacak bir şey yok sanırdı hep. Zaten küçük şeylerden mutlu olabilen bir kadındı ama maalesef artık evliliğinin sonunun gelmeye başladığını anlıyordu. Eşi ondan özür diledi, çok sevdiğini söyledi, yalan da olsa. Öteki kadınla ilişkisi bitmişti. Ama onun için de her şey bitmişti. Onu tüketmişti. Ona karşı kim bile duyamıyordu, sadece iki çocuğunun babasıydı. Kayınvalidesi onlara 3 odalı, geniş, ferah bir ev aldı. Belki yeni evde daha mutlu olur, ayrılmadılar diye. Ne ev, ne para, ne altınlar insanın içindeki tükenmişliği yenilemiyor. 3. bölüm. Ağabeyiyle konuşup öncelikle kendi ayaklarının üzerinde durması gerektiğini ve bu evlilikten bir beklentisinin kalmadığını, ayrılmak istediğini söyledi. Ağabeyi Su'nun hayatında çok özeldi, çok sever ve sayar, ona bir türlü doyamadı, doyamıyordu da. Ağabeyiyle aralarında 9 yaş var. Su lisedeyken o yengesiyle evlendi, başka bir şehre tayin oldu. İlk ayrılıkları böyle başlamıştı. Sonrasında Su, yaz tatillerini büyük bir heyecanla bekler olmuştu. Çünkü ağabeyi ve yengesiyle ancak tatillerde görüşebiliyorlardı. Onlarla birlikte olmak onun için büyük bir ritüele dönüşüyordu adeta. Aralarında mesafeler olsa da biliyordu ki ağabeyi Su'ya bir telefon uzaklığındaydı. Bugünkü karakterinin oluşmasının çoğunu ağabeyine ve annesine borçluydu. Mesela sinemaya ilk defa ağabeyi götürmüştü onu. E.T. filmini asla unutamaz. Ağabeyiyle önce kendini geliştirip bir işe girmesi gerektiğini konuştular. Onun desteğiyle bilgisayar kursuna başladı. Bir yandan ayağında bebek sallıyor, bir yandan elinde kitaplar, ÖSS'ye hazırlanıyordu. İnsanın kendine yaptığını kimse yapmaz derler, çok doğru. Kendi hatası yüzünden ÖSS'ye girememişti, şimdi hatalarını düzeltme ve kendini toparlama vakti gelmişti. İş hayatı, başlangıç. 1 yıllık iş arama çabaları nihayet sonuca ulaşmıştı. Çok istediği bir kuruma çağrılmıştı. Verdikleri tarihte özenle giyinip hazırlandıktan sonra görüşmeye gitti. İlk görüşmede her zaman olduğu gibi her işi yapar mısın diye sordular. Su yaparım dedi. İnsanlar yaptıkları işlerle küçük düşmez. Davranışları ile küçük düşer. Asillik insanın ruhundadır. İlk gün santralde başladı. Santralde çalışırken bir yandan öğle araları yönetici asistanının yerine bakıyordu. 1 yıl sonra yönetici asistanı oldu. İşinde gösterdiği disiplin, saygı ve kendisini yetiştirme çabaları takdir gördüğü için çok mutluydu. O sene ÖSS'ye girdi, çok istediği bölüm olan basın ve halkla ilişkileri kazandı. Bir yandan çocukları çok küçüktü, onları büyütmeye ve evlilik sorunlarıyla uğraşmaya çalışıyordu. Gece ders çalışabilmek için çocukların uyumasını 4 gözle bekliyordu. Yataktan sürünerek kalktığı günleri çok iyi hatırlıyordu. Hayat mücadelelerle dolu. Bir yandan işinde yeni bir şeyler öğreneyim, kendimi yetiştireyim istiyordu. Bir yandan evliliğindeki sorunlarla uğraşıyordu. Geceleri tam çocuklarını uyutup kitabını eline almışken bu sefer de eşi geliyordu. Gecenin bir yarısı ve alkollü bir şekilde. Alkollüyken hiçbir şey hatırlamaz ve ertesi gün her şeyi unuturdu. Bağırıp çağırmaya başlıyor, yine sebepsiz tartışmalar ve bu sabaha kadar sürüyordu. Ertesi sabah kalkıp hiçbir şey olmamış gibi hazırlanıp işine gidiyordu. Her gece yatakta bu sıkıntılara ne kadar katlanabilirim diye düşünüyordu. Allah'a onu kurtarması için dua ediyordu. Eşinden ayrılabilmesi için maddi olarak çok güçlenmesi gerekliydi. Eşi normalde çok kıskanç bir erkekti, onu yalnız bakkala bile gönderemezdi. Fakat ondan ayrılacağını hissettirdiği için daha rahat olmaya zorluyordu kendini. İşi gereği bazen akşamları geç kalabiliyordu. Bu geceler Su'nun kabusu haline geliyordu. Su işten gelene kadar o rakı sofrasını kurmuş ve sarhoş olmuş oluyordu. Eve girer girmez Su'ya karşı bastırdığı tüm duyguları açığa çıkıyor, bir sürü laflar, hakaretler ediyordu. Böyle bir gecede karşısına oturttu Su. Ali'ye bu evlilik böyle gitmez ama sadece çocuklarımız için bir arada olacaksak bana karışma, ben de sana karışmıyorum dedi. Zaten gece geç gelmesine, içkisine bile karışmıyordu. Söylediği iftiraları bile sineye çekiyordu. Çocukları için evde 2 yabancı gibi olsalar da dışarıdan kurumsal bir evlilik görüntüsü verebilirler diye düşünmüştü. Yıllar geçiyor, Su daha çok yıpranıyordu. Artık dayanamayacağını anlayınca kayınvalidesinin desteğiyle Haziran ayında oğlunun sünnetini yapmaya karar verdiler. Ayrılmadan oğlumuzun sünnetini yapalım sonra ayrılalım diye konuştular. Eşi Su'nun iş yerindeki başarılarını hazmedemiyor, habire ona baskı uyguluyordu. Bir gece canına tak etti, bavulunu hazırladı, çıkarken kapıyı kilitlediğini gördüm. Kapıyı kilitlemiş, anahtarı da almıştı. Ali, hiçbir yere gidemezsin, sen benimsin, gidersen öldürürüm demeye başladı. Korkudan yatak odasına geldi, kapıyı kilitledi. O gece sabaha kadar ağladı. Çok çaresizdi. Tutunacak hiçbir dalı yoktu. Kafasında da bir sürü soru vardı. Nasıl ayrılacaktı? Ayrılınca asgari ücretle nasıl geçinecekti? Bunları düşünmekten sürekli ağlar olmuştu. Eve gelmek istemiyordu. O ev onu boğuyordu, sanki nefes alamıyordu. 3 yıldır odalarını ayırdıkları için en azından yatak odasında rahattı. Su çocuklarıyla yatıyordu. Oysa televizyonun karşısında sızıp kalıyordu. Bazen çıldıracak gibi oluyordu. Delirmekten korkar olmuştu Su. En sonunda bir gün psikoloğa gidip her şeyi anlattı. Doktor, sizin hiçbir şeyiniz yok. Eşinizin tedaviye ihtiyacı var. Sizin probleminiz ise kimseye hayır diyememek, dedi. Tek sıkıntınız bu evlilik. Bitirmeniz gerekti. Kafanızda çok büyütmüşsünüz, dedi. O gece kararını verdi. Ne olursa olsun artık ayrılacaktı. Çocuklarından başka hiçbir şey umurunda değildi. Çocuklarıyla ilgilenip büyütebilmek için önce kendisinin sağlıklı ve iyi olması gerekliydi. Bu kararını ağabeyi zaten biliyordu. Fakat en zoru babasına söylemekti. Babasıyla buluştu, ona da ayrılacağını söyledi. Hiçbir şey demedi. Ayrılmasını istemediğini biliyordu ama konu kızının sağlığı olunca yorum bile yapmadı. Nihayet oğlunun sünnet gecesi her şey yolunda giderken, takı töreninde babası kalp krizi geçirdi, ambulans çağırdılar, babasını hastaneye götürdüler. Ne kadar şanssızım diye ağladı Su. Oğlunun ilk mürüvvetini bile anlayamamıştı. Babacığım sünnet gecesi neler düşünerek kriz geçirmişti kim bilir. Su yıllar sonra düşününce daha iyi anlıyordu. Su'nun imtihanı mutlulukla hüznü aynı anda hazmedebilmekti belki de. Sünnetten sonra eşiyle arkadaş gibi oldu. Ayrıldıktan sonra çocukların nerede kalacağı, neleri alıp almayacağını falan konuştular. Şükür ki ayrılırken çok olgun davrandı. Nihayet bir kabustan uyanabilmişti. Belki de her geçen yıl uyandığımızı sanarak yaşlanacağız. 4. Bölüm. Hayatındaki kabus bitmişti. Neredeyse 6 yıllık bir çocukluk arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. Hayallerle evlenmişti ama sonuç kötüydü. Kimse ayrılmak için evlenmiyor. Çocukluk, gençlik, delikanlılık diyoruz ya, gerçekten de çok doğruymuş o yıllar, hepimizin hata yaptığı yıllar. Evliliği süresince uyumuş ama çok zor, korkulu bir kabustan, şartlardan dolayı uyanamamıştı. Her şeyden kaçışı, kurtuluşu uyumakta bulmuştu belki de. Boşanma davasında hakim evde babaanneleri olduğu ve Su'nun şartları onlara yetmeyeceği için çocuklarını velayetin babaya vermişti. Her şeyden önce canları çocuklarından ayrı kalmak, onlarsız uyumak çok koyacaktı, farkındaydı. Çocuklarıyla oturduğu evden eşyaları taşınırken sokak kapısında kızının kendisiyle konuşmadan hıçkırıklarla kaçışı dün gibi hala aklında. Boğazına düğümlenen her yumruk gibi bizi kınayan herkesten çıktı, yaşayarak gördük şükür diye düşünüyordu şimdi Su. Oğlu küçük olduğu için olayların farkında değildi. Su acılarıyla güçlendiğini fark ediyordu, acı çektikçe mücadele gücü artıyordu. Sağ olsun ağabeyi ve teyzesinin oğlunun desteğiyle eşyalarını yeni evine taşıdılar. Canım ağabeyim, sadece ben ayrılıp eve taşınacağım için sadece benim yanımda olmak adına gelmişti kilometrelerce uzaktan. Nihayet eşyaları eve geldi. Bu küçücük evde huzurlu olacağı belliydi ama yalnız tek başına korkar mıydı diye balkonda düşünüyordu ki, annesinin kuzeni, ben bu gece seninle kalırım kızım deyince dünyalar Su'nun olmuştu. Annesi ölmüştü, babası bir başkasıyla evlenmiş, Su ile ilgilenmiyordu ama ağabeyi ve akrabaları vardı. Su, bugün tüm akrabalarıma teşekkürü bir borç olarak görüyorum, onların destekleri olmasa eve bile taşınamazdım diye her gün şükrediyor, teşekkür ediyordu onlara. Evinin mahremiyetini dış dünyadan koruyup kapatacak perdeleri bile yoktu. İlk bir hafta çarşaf gerip oturdu, sonra bir arkadaşının eski perdesini taktı. İçindeki ateş evini ısıtmaya yetmiyordu. Bunun için soba gerekliydi. Teyzesi bunu duyunca hemen eski kömür sobasını gönderdi. Hayatında hiç soba yakmasını bilmeyen bir kadın olarak 3-4 denemeden sonra soba yakmayı başarabilmişti. Şofbeni yoktu. Teyzesine ve bir arkadaşına gidip duş alıyordu. İş yerinden bir hocası eski şofbenini getirip taktırmıştı sağ olsun. Evinde bir sürü eksiği olmasına rağmen huzurluydu. Her gece aylığıyla ödemelerini nasıl yapacağı ve ne yiyeceğim diye düşünürken uykuya dalıyordu, yalnızlığa alışır olmuştu. Babası tam bir Türk aile babasıydı. Gelenek ve göreneklerine çok bağlıydı. Evden ölün çıksa da sen boşanmayacaksın derdi. Bu yüzden ayrılık anında da sonrasında da Su'ya maddi manevi desteği olmadı. Yalnız ve çocuklarıyla mutlu olduğunu görüp inandığında Su'ya yardımcı olmaya başladı. Yaşananlar kolay unutulmuyor. Babasına karşı içi o kadar buruktu ki, insan hayatta en güvendiği babasından bile destek göremezse, sudan çıkmış balık misali oluyormuş. Sui yaşayarak öğrendi. Aslında babası da hayatında çok acılar çekmiş. Mübadele yıllarında Bulgaristan'dan babaannesiyle gelmişler, askerdeyken babasını kaybetmiş. Daha sonra çok çalışkan ve hırslı olduğu için kamu kurumlarında müfettişliğe kadar yükselmiş. Çocukluğunda babasıyla çok iyi anlaşırlarmış. Annesinin kendi işi olduğu için tatilleri çok değildi. O yüzden yazlığa babasıyla giderdi. Baba kız çok güzel tatil yaparlardı. Annesinin ölümünden sonra babası büyük bir boşluğa düştü. Sudan ve ağabeyinden başka hiçbir akrabası yoktu. Ağabey de başka bir şehirdeydi. Babasına eşinden başka yalnızlığını paylaşacak kimse yoktu. Bu nedenlerle evde yabancı bir kadın da olunca babamın deyimiyle İçişleri Bakanı değişince Suya ne zaman ne de para ayıramaz olmuştu. Her şeye rağmen babasını çok sever ve sayardı. Ne de olsa et tırnaktan ayrılmaz derler. En sevdikleri acıtır insanı. En sevdiklerimize sınanırız hep. Babasız kızlar sırtlarını yaslayamazlar kimseye. Varken yoktur bazıları da. İşte o daha bir koyar insana. Uykusuz bir gecede yıllar öncesine gitti Su. Neden küçük yaşta evlendi? Neden kaçtı? Yaşadıkları bir film şeridi gibi, televizyon dizisi gibi geçiyordu gözünün önünden. Ali ile ilk karşılaştıkları gün evlenmeleri her şeyden, her üzüntüden, baba baskısından kaçıştı. Kurtuluşu evlilikte görmüştü. İkinci ayrımın sonu, sayfa 35.